Ayrım 4. Üretme tüket. Ali Ekber Yıldırım. Sayfa 37. Sahte ve kaçak tarım ilacı kullanılıyor. Sadece DDT değil, birçok tarım ilacı kaçak olarak Türkiye'ye giriyor. Bu ilaçlar tarımsal ürünlerde kullanılıyor ve oradan da soframıza geliyor. Giydiğimiz kıyafetlerle tenimize ve bedenimize zarar veriyor. İstanbul Sanayi Odası Ekim 2019'da Şanlıurfa'ya bir gezi düzenledi. O gezide bölgenin ve tarımın sorunları da konuşuldu. Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi Maruf Karadağ, Urfa'da pazara sunulan tarım ilaçlarının yarısının sahte ve kaçak olduğunu söyledi. Karadağ'ın tarım ilaçları bayiliği yaptığı dikkate alınırsa söylediklerinin ciddiyeti çok daha önem kazanır. Benzer birçok örnek var. Sahte ilaç kullanıldığı nasıl bu kadar rahat söylenebiliyor? Çünkü tarım ilaçlarının kullanılmasında tam bir başıboşluk var. Reçeteli satış uygulamasına rağmen herkes istediği tarım ilacını alıp istediği şekilde kullanabiliyor. Tarım Bakanlığı ıspanak için ruhsatlandırılmış bir ilaç olmadığını söylüyor. Pancar için ruhsat alınmış bir ilaç çok etkili diye ıspanakta da kullanılıyor. Pamuk ilacı domateste, tütün ilacı biberde kullanılmaz. Ama Türkiye'de üretici ruhsatına ne ilaç alındığına değil, ne kadar etkili olduğuna bakıyor. Bilinçsizce basıyorlar ilacı, biz de afiyetle yiyoruz, sonra kanser ne çok arttı diyoruz. En önemlisi yeterli denetim yok, denetim yapacak kurumlar bilinçli olarak ortadan kaldırıldı. Turgut Özal döneminde 1984'te Tarım Bakanlığı reorganize edilirken Zirai Mücadele ve Karantina Genel Müdürlüğü kapatıldı. Marmara bölgesine hizmet veren İstanbul, Doğu Anadolu'ya hizmet veren Diyarbakır, Karadeniz bölgesine hizmet veren Samsun Bölge Zirai Mücadele Enstitüleri kapatıldı. Kalan enstitülere yetişmiş eleman alınmadı ve kadük bırakıldı. Çiftçilerin %90'ı ilacı satın aldığı bayilerin önerisi doğrultusunda kullanıyor. Bayilerin çoğu bu alanda eğitimli değil. Daha çok ilaç satmak istiyor, büyük bir başıboşluk var. Hasat öncesinde yapılan ilaçlamalar son derece önemlidir. İlaçtan sonra belli bir sürenin geçmesi gerekir. Bu zaman geçmeden yapılan hasat ve piyasaya sunulan ürünler büyük risk taşır. Herkesin göz ardı ettiği bir gerçek var. Tarımsal ilaç kalıntılarında en büyük risk grubu çocuklardır. Geleceğimiz tehlike altında. Tüketim artıyor, daha çok zehirleniyoruz. Dünya zirai ilaç tüketiminin 2018 verileriyle yaklaşık 3.8 milyon ton ve bunun satış değerinin de yaklaşık 60 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Türkiye'de ise tüketim her yıl artıyor. Tarım Bakanlığı'nın ve Ziraat Mühendisleri Odası'nın verilerine göre 2009 yılında 37.650 ton seviyesinde olan zirai ilaç tüketimi 2019'a gelindiğinde 59.000 tona ulaştı. Türkiye'de her yıl zirai ilaçlara yaklaşık 2,5 milyar lira ödeniyor. Ziraat Mühendisleri Odası'nın tespitine göre gelişmiş ülkelere oranla Türkiye'de zirai ilaç kullanımı daha düşük. Almanya'da hektar başına düşen tarım ilacı etkili maddesi miktarı 4,5 kilo, Belçika'da 11, Danimarka'da 2,2, Fransa'da 4,5, Hollanda'da 18, İspanya'da 2,8, İtalya'da 7,6 ve Yunanistan'da 6 kilo. Türkiye'de ise hektar başına 2 kilo tüketiliyor. Kanserin tek nedeni zirai ilaçlar değil elbette, ancak tüketimi arttıkça kanser de artıyor. İlaç tüketimini azaltmak için sözde biyolojik mücadele var. Hatta bakanlık destek bile veriyor. Fakat biyolojik mücadele uzun ve zahmetli yöntem olarak görülüyor. Temel yaklaşım şu: gördün mü böceği? Bas ilacı öldürsün. Gördün mü zararlı otu? Bas ilacı yok olsun. İlacın ürünün üzerinde kalması insan sağlığına, çevreye ve diğer canlılara zarar vermesi kimsenin umurunda değil. Bu nedenle kullanılan zirai ilaç miktarı artıyor. Resmi olarak kullanılan ilaç kadar kaçak olarak kullanılan ilaçlar da var. Miktarını kimse bilmiyor. İlaç uygulanırken belli bir süre geçtikten sonra hasat edilmesi gerekiyor. İlaç kutusunda da bu ilaç kullanıldıktan 10 gün sonra hasat yapılmalı gibi uyarılar yer alır. Kimse kutunun üzerindekileri okumaz, okusa bile dikkate almaz. Kaldı ki ürünü erkenden pazara sunarak yüksek fiyattan satmak isteyen uyanıklar var. Kiraz, can eriği, çağla badem gibi ürünlerde hasat başlamadan ve tam olgunlaşmadan pazara getirip yüksek fiyata satanlar oluyor. Olgunlaşması için ilaç basıyorlar. Kirazı ilk piyasaya sürenler, diyelim ki kilosunu 30 liradan satıyor. Aynı kirazı bir hafta sonra satan 20 liraya, iki hafta sonra satan 10 liraya satıyor. Ürün piyasada artınca fiyat 3-5 liraya düşüyor. O ilk satanlar genellikle meyvenin olgunlaşması için ilaç kullanıyor. Bazı ilaçlar yasak olmasına rağmen kullanılıyor. Aynı zamanda meyveye atılan ilacın bekleme sürelerine uyulmadığı için meyvede kalan ilaç tüketici sağlığına zarar veriyor. Bu süreye uyulmadıysa meyveyi bol su ile de yıkasanız, başka yöntemler de uygulasanız ilaç meyvede kalır. Tüketici için en büyük risklerden birisi budur. Zirai ilaçlar koruma önlemleri alınmadan uygulandığında en büyük zararı uygulayanlara verir. Bahçede, bağda, tarlada önlem almadan zirai ilaç kullanan çiftçiler büyük risk altında. Bazen bahçede, bostanlarda görürsünüz, çiftçi sırtında bir ilaç deposu meyvelere, ürünlere, sebzelere ilaç sıkıyor. Yanından geçemezsiniz kokudan, genzinizi yakar. Çiftçi tarlanın bir ucundan diğerine, yüzünde bir maske ya da bir koruyucu olmadan o ilacın etkisi altında. Akdeniz meyve sineği. Tarımsal hasılada Avrupa'da birinci, dünyada yedinci ülke olmakla övünen Türkiye, yıllardır bir sinekle başa çıkamadı. Akdeniz meyve sineğiyle yeterince mücadele edilemediği için özellikle Rusya'ya yapılan sebze ve meyve ihracatında her dönem ciddi sorunlar yaşanıyor. Bu ülkeye ihraç edilen meyveler, sebzeler sinek zararlısı veya ilaç kalıntısı nedeniyle geri gönderiliyor. Hem ekonomik olarak hem de imaj olarak büyük zarara uğrayan Türkiye, maliyeti düşük mücadele yöntemlerini uygulamak yerine zirai ilaçla sineği yok etmeye çalışsa da istenen başarıya ulaşamıyor. Rusya Federal Tarım Ürünleri Denetleme Ajansı'nın orijinal adı Rosselhoznador verilerine göre sadece 2018 yılında Türkiye'den Rusya'ya ihraç edilen meyve ve sebzelerde yapılan denetimler sonucunda tam 1495 kez Rusya'nın karantina listesinde olan zararlılar tespit edildi. Bunun büyük bölümünün Akdeniz meyve sineği ve domateste görülen güve olması dikkat çekiyor. 2018'de ihraç edilen ancak insan sağlığına zararlı haşere ve ilaç kalıntısı içerdiği için bu ülkeye sokulmayarak Türkiye'ye geri gönderilen meyve ve sebze toplamı 30 bin tonu aştı. Rosselhoznador'dan yapılan açıklamaya göre en tehlikeli ve zararlı türler sınıfında yer alan Akdeniz meyve sineği, portakal, mandalina, limon, muz, nar, kayısı, elma, erik, kiraz meyvelerine ve domates, patlıcan ve biber gibi sebzelere, ayrıca yüzün üzerinde farklı bitki türüne zarar veriyor. Akdeniz meyve sineği sadece ekonomiye değil, ülke imajına da zarar veriyor. Rusya başta olmak üzere birçok ülke Türk ürünlerine yönelik denetimleri daha sıkı yapıyor. Ayrıca Türk ürünlerine karşı güvensizlik artıyor. Bu da ihracatçıların işini zorlaştırıyor. Türkiye ihracat pazarlarını kaybediyor. Bazı durumlarda da sinek zararlısı bahane edilerek Türkiye'den daha ucuza ürün almanın yolları aranıyor. Tüketici ise Rusya'dan geri dönen ürünlerin iç piyasaya sunulmasından endişeli. Rusların kabul etmediği ve yemediği ürünlerin iç piyasaya sunulmasını kaygıyla izleyen tüketici, zararlı ürünlerin iç piyasada tüketime sunulmadan imha edilmesini istiyor. İhracatçılara göre Rusya'dan dönen ürünlerin büyük bölümü dayanıksız olması nedeniyle zaten bozuluyor, çürüyor. Bu nedenle iç piyasada satılması pek mümkün değil. Ama bazı ürünler de içeride tüketiciye yediriliyor. Akdeniz meyve sineği sadece Türkiye'nin değil birçok ülkenin başına bela olan bir zarardı. Fakat Amerika, İspanya, Fas, Tunus ve daha birçok ülke bu zararlıyla mücadelede başarılı olduğu için Türkiye kadar sorun yaşamıyor. Akdeniz meyve sineği ile mücadelede devletten daha fazla çalışan, çırpınan Adanalı üretici Mehmet Mühür'e göre mücadele etmek kolay. Fakat Türkiye'de bu sinekle başa çıkmak için yeterli mücadele verilmiyor. Adana'da kendi bahçesinde Akdeniz meyve sineğiyle biyolojik yöntemlerle mücadele eden ve başarılı olduğu için de örnek gösterilen Mehmet Mühür'e göre zirai ilaçlama, tuzak gibi yöntemlerle mücadele dönemi bitti. Atom Enerjisi Kurumu'nun raporu neden uygulanmadı? Akdeniz meyve sineği 2005-2006 yıllarında da çok gündemdeydi, narenciyeye büyük zarar veriyordu. Bu nedenle zararlıyı yok etmek için çok yönlü çalışmalar yapıldı. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu bir rapor hazırladı. Bu raporda mücadele için dünyadaki örnekler de gösterilerek kısır sinek metodunun uygulanması önerildi. Küçük bir yatırım maliyeti olmasına rağmen kısır sinek üretecek tesis kurulmadı ve mücadele başlatılmadı. Bunun yerine çok yoğun zirai ilaç kullanılarak mücadele edilmeye çalışılıyor. Zirai ilaç firmaları ve onlara onay veren araştırma enstitüleri kısır sinek mücadelesini engellediler. Çünkü bu yöntem uygulanırsa zirai ilaç kullanımı minimum seviyeye inecek, belki de hiç kullanılmayacak. Zirai ilaç satılmayacak. Narenciye grubu meyvelerde karantina amaçlı ışınlamanın gıda kalitesi ve hijyeni üzerine etkisinin araştırılması başlığıyla yapılan araştırma projesi teknik rapor olarak yayınlandı. Atom Enerjisi Kurumu raporunda yapılması gerekenler hakkında özetle şu bilgilere yer verildi. Ülkemizde Akdeniz ve Ege kıyılarında yaygın olan bu zararlı, Akdeniz bölgesinde 7-8 döl yani nesil, Ege bölgesinde 3-4 döl vermektedir. Akdeniz meyve sineğinin asıl zararını meyvede beslenen larvalar yapmaktadır. Zararlıya karşı uygulanan yoğun ilaçlamalar hem ürünün maliyetini arttırmaktadır hem de insan ve çevre sağlığını olumsuz etkilemektedir. Türkiye'deki mevcut uygulamada Akdeniz meyve sineğine karşı birçok defa pestisit uygulaması yapılmadığı takdirde %90-%100 oranında salgınlar meydana gelmektedir. Kısır böcek salim tekniği yani SIT ise tarım ilaçlarının çevreye verdiği zararları ortadan kaldıran, pestisit kullanımını büyük oranda azaltan, organik ürün üretimini sağlayan, ihracatta kalıntı sorunuyla ürün iadelerini önleyen, ekonomik ve çevre dostu olarak kullanılan etkili bir mücadele yöntemidir. Uygun radyasyon dozunda kısırlaştırılmış erkeklerin doğadaki normal üreme kapasitesindeki dişilerle çiftleşmesi sonucu oluşturulan bir doğum kontrol metodudur. Kısır böcek salim tekniğinin çalışılmasında dikkat edilecek en önemli konu, yöntemin uygulanacağı zararlının erginlerin doğada diğer canlılara ve gıdalara zarar vermemesidir. Akdeniz meyve sineğinin SIT ile eradikasyonu 1977 yılında Meksika'da başlayarak Guatemala, Şili, Arjantin, Peru, Kaliforniya, ABD, Florida, ABD, Portekiz, Ürdün, Güney Afrika, İsrail ve Avustralya'da başarıyla uygulanmıştır. Kısır böcek üretim tesislerinin dünyadaki dağılımı %60 Amerika, %14 Afrika, %11 Asya, %9 Avrupa ve %6 Avustralya'dadır. Yeni tesisler 2006'da uygulamalarına başlamışlardır. Brezilya'da Bahia Juazeiro, Akdeniz meyve sineği kitle üretim fabrikası Eylül 2006'dan beri faaliyettedir. İşletmenin kuruluşunu Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın UAEA Teknik Yardım Programı'nda yürütülen proje finanse etmiştir. Arjantin'in Patagonya bölgesi de SIT uygulaması sonucunda meyve sineğinden ari bölge olarak resmi onay almıştır. SIT ile elde edilen bu başarı Patagonya'ya ürettikleri taze meyve ve sebzeleri ABD'ye hiçbir karantina uygulaması gerektirmeden ihracat etme ayrıcalığı sağlamıştır. Türkiye'ye coğrafi bakımdan yakın olarak 2006 ve 2007 yılında iki önemli Akdeniz meyve sineği kısır böcek üretim fabrikası kurulmuştur. Bunlardan biri İsrail'de Uluslararası Atom Enerji Ajansı'nın UAEA Teknik Yardım Projesi ve özel sektör ortaklığı ile kurulan ve özel sektör tarafından işletilen BioFly'dır. Diğer tesis ise Valencia'da yani İspanya'da bulunan dünyanın ikinci en büyük kısır böcek kitle üretim fabrikasıdır ve 16 Mayıs 2007'de faaliyete geçmiştir. Akdeniz meyve sineğine karşı uzun yıllardan beri uygulanmakta olan yoğun ilaç kullanımını kısmen veya tamamıyla ortadan kaldırabilecek ışınlama teknolojisinin kullanıldığı kısır böcek salim tekniği yani SIT, entegre zararlı mücadelesinde IPM önemli bir uygulama olarak yerini alabilir ve bu tekniğin ülkemizde uygulanmaya başlanması tavsiye edilir. Işınlama teknolojisinin taze meyve ve sebzelerde hasat sonrası karantina amaçlı uygulamaya konulmasıyla ihracatta Akdeniz meyve sineğinden kaynaklanan iadelerin engellenmesi sağlanabilir. İhracatçı için zorlu pazarlarda rekabet ortamında üstünlük sağlayabilir. Ayrıca kısır sinek üretim fabrikası ve limanlara kurulacak ışınlama tesislerinde istihdam yaratılarak katma değer sağlanması mümkün olabilir. Atom Enerjisi Kurumu'nun raporunda önerdiği kısır sinek üretim tesisinin düşük maliyetle ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı hibe kredisiyle yapılması mümkündü. Ancak raporun yazılmasından bu yana 10 yıl geçmesine rağmen bu tesis kurulmadı. Zirai ilaç kullanımını sıfırlayacak böyle bir tesisi kim engelledi? Eğer bu tesis kurulsaydı 10 yıldan bu yana zirai ilaç kullanılmayacaktı, birileri ciddi zarara uğrayacaktı. Tesisin yapılmasını engelleyerek ülkeyi zarara uğratanlar kimlerdir? Raporda da yer verildiği gibi Akdeniz meyve sineği ile mücadele için kısır sinek metoduyla üretilen erkek kısır sinekler doğaya bırakılıyor. O sinekler dişilerle çiftleşiyor. Dişi sinek meyveye yumurta bırakıyor fakat kısır olduğu için larva üretemiyor. Bu yöntem 1970'li yıllardan itibaren Meksika, Şili, Arjantin, Peru, Portekiz, Ürdün, Güney Afrika, İsrail, Avustralya, Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya ve Florida bölgeleri başarıyla uyguladı. İsrail bu tekniği uyguluyor. Bu ülkelerin hepsinde zirai ilaç kullanımı büyük oranda azaldı. Sadece Atom Enerjisi Kurumu'nun önerdiği kısır sinek tesisinin yapılması engellenmedi. Biyolojik mücadele de engelleniyor. Birileri zirai ilaç satmak için diğer mücadele tekniklerini devre dışı bırakıyor. Adana'da 2018 yılında sert çekirdekli meyveler bahçeden toplanamayacak kadar büyük zarar gördü. Çiftçilik yapan Mehmet Mühür, Tarım Bakanlığı yetkililerini de harekete geçirerek Adana'da Akdeniz meyve sineğiyle başarılı bir mücadele başlattı. Ancak kış aylarında yapılması gereken iki ilaçlama Tarım İl Müdürlüğü tarafından yapılmayınca sinek yeniden ortaya çıktı. Akdeniz meyve sineğinin sanılanın aksine zirai bir zararda olmadığını hatırlatan Mehmet Mühür'ün tespitleri şöyle: bu zararların asıl çıkış yeri hayvan atıklarının ve çöplerin kontrolsüz olarak bırakıldığı alanlardır. Meyveye döl bırakmaya gidiyor. Mücadele için hayvan gübrelerinin atıldığı alanlar, drenaj kanalları gibi yerler düzenli olarak ilaçlanmalı ve sineğin çoğalması önlenmeli. Ayrıca Akdeniz bölgesinde hayvancılık teşvikleri verilirken biyogaz tesisi kurulması zorunlu olmalı. Hayvan gübreleri biyogazla değerlendirilmeli, çevreye rastgele bırakılmamalı. Geçen sene Adana'da sert çekirdekli meyveler hiç toplanamadı. Biz 30 bin lira ile sıfırladık. Hayvan pisliklerinin olduğu yerleri drenaj kanallarını ilaçlatarak sıfırladık. Kışın iki defa daha ilaçlanması gerekiyordu. Tarım İl Müdürlüğü inat etti, bu ilaçlamayı yapmadı ve tekrar ortaya çıktı. Akdeniz meyve sineği ile mücadelede basit yöntemler de var. Vurgun yemiş yere düşmüş meyvelerin toplanarak bir siyah poşete konulması ve 3 gün güneş altında bekletilmesi gerekiyor. Böylece larvalar ölüyor. Adana Çukurova'da dönüm başına bir yılda kullanılan zirai ilaç bedeli 1500 lirayı buluyor. Sinekle mücadele için basıyorlar ilacı. Bu kez gıda güvenliği ve insan sağlığı tehlikeye giriyor. İhracatta kalıntı çıkıyor. Biyolojik mücadele yapanların maliyeti 233 lira. Sinekle mücadele denilince herkesin aklına yıllarca uygulanan kısmi dal ilaçlaması geliyor. Bu yanlış. Eskiden uygulandığında başarılı oluyordu. Fakat artık başarılı olma şansı yok. Çünkü eskiden ağaçların altı sürülüyordu, salma sulama yapılıyordu, larva pupaya dönüşmeden suda boğularak ölüyordu. Sürüldüğü için toprağın altına derine iniyordu, ergin olmadan ölüyordu, kalanlar da kısmi dal ilaçlamasıyla önleniyordu. Bugün bahçeler damla sulamayla sulanıyor, sürülmüyor. Bu nedenle kısmi dal ilaçlamanın bir yararı yok. Yararı olmasa da ilaç kullanımı çok yaygın. Güya zirai ilaç reçeteyle satılıyor. Güya ziraat mühendislerinin yazdığı ilaçlar kullanılacaktı. Fakat kaçak ilaçlar cirit alıyor. Avrupa'da yasaklanmış ilaçlar Türkiye'de kullanılıyor. 4. Ayrımın sonu. Sayfa 45.